Annesinin kendisini öpmesini bekleyerek sustu ama Bayan Morse buz gibiydi. ''Korkunç bir şey bu, biliyorum.'' dedi alçak bir sesle. ''Beni nasıl bağışlayacağını bilmiyorum ama elimde değildi. O ana kadar onu sevdiğim aklımdan bile geçmemişti. Benim yerime babama sen söyler misin?'' ''Babana senin söylemen daha iyi olmaz mı? Bırak Martin Eden'la görüşüp konuşayım. Anlayışlı davranıp senden vazgeçecektir.'' ''Hayır hayır.'' diye aykırdı Ruth. ''Benden vazgeçmesini istemiyorum. Onu seviyorum. Aşk çok güzel bir şey. Onunla evleneceğim. Tabii siz izin verirseniz.'' ''Babanla benim senin için başka tasarılarımız var. Hayır hayır. Senin için başka birini seçmiş falan değiliz. Planlarımız kendi sınıfından aşık olduğun zaman seçeceğin iyi ve saygıdeğer biriyle evlenmenden öteye gitmiyor.'' ''Ama ben Martin'i seviyorum.'' diye karşı çıktı kız. ''Yaptığın seçimi herhangi bir şekilde etkilemek istemeyiz. Ama sen bizim kızımızsın ve böylesine bir evlilik yaptığını görmeye dayanamayız. Sendeki tüm inceliğe ve zarafete karşı kabalık ve bayağılıktan başka verebileceği bir şey yok. Ne olursa olsun senin dengin değil o. Zenginlik gibi budalaca fikirlerimiz yok ama rahat etmek başka bir konu. Kızımız da kendisine en azından bunu sağlayabilecek biriyle evlenmeli. 5 kuruş olmayan bir serüvenci, denizci, kovboy, kaçakçı ve tanrı bilir ne tür bir insanla değil. Üstelik budala ve sorumsuz biri o.'' Ruth susuyordu. Annesinin söylediği her söz ona doğru gibi geliyordu. Yazı yazıp dahilerin ve üniversite eğitiminden geçmiş ender insanların yapabildiklerini başarmaya çalışıyor. Evleri düşünen bir kimsenin bu işe hazırlanması gerekir. Ama ya o? Dediğim gibi sanıyorum sen de bana hak veriyorsun, sorumsuz da. Neden olmasın ki? Denizciler böyledir. Tutumlu olmayı hiçbir zaman öğrenmemiş ki. İsraf içinde geçen yıllar onu etkilemiş. Onun suçu değil bu elbette ama yaratılışını değiştiremez. Elinde olmadan yaşadığı o çapkınlık yıllarını hiç düşündün mü? Bu aklına geldi mi kızım? Evliliğin ne demek olduğunu bilirsin. Ruth ürpererek annesine sokuldu. Düşündüm. Ruth bir fikrin kafasında adam akıllı biçimlenmesi için uzun bir zaman bekledi. Ve korkunç bir şey gibi geliyor bana. Düşünmek bile beni hasta ediyor. Bunun yani ona aşık olmamanın berbat bir kaza olduğunu söylemiştim. Babamı sevmemek senin elinde mi? Benim durumum da aynı. İçimde garip bir duygu var. Beni ona aşık eden de bu duygu işte. Onu sevmek aklımdan bile geçmemişti ama görüyorsun seviyorum işte diye sözünü bitirdiği zaman sesinde belli belirsiz bir zafer havası vardı. Uzun uzun konuştular ve sonuçta hiçbir şey yapmadan belirsiz bir süre beklemeye karar verdiler. Aynı karara o gece daha sonra Bayan Morse'la kocası arasında da varıldı. Bayan Morse planla ne denli tehlikeli olduğunu itiraf etmişti. Başka türlü olması olanaksızdı diyordu Bay Morse. Bu denizci delikanlı Ruth'un ilişkisi olduğu tek erkek arkadaşıydı. Er ya da geç nasıl olsa uyanacaktı. Uyandı ama şu hale bak. Denizci her zaman gözünün önündeydi. O anda yanındaki tek erkekti ve elbette ki ona hemen aşık oldu. Ya da ona aşık olduğunu sandı ki ikisi de aynı kapıya çıkar. Bayan Morse olmaz diyerek kestirip atmaktansa Ruth'a bu ilişkinin olanaksızlığına dolaylı olarak yavaş yavaş anlatma işini üstüne aldı. Bunun için yeterince zaman vardı. Çünkü Martin henüz evlenecek durumda değildi. Bırak onu istediği kadar görsün diye öğüt verdi Bay Morse. Bahse girerim onu ne kadar çok görürse sevgisi de o kadar azalacaktır. Ona karşılaştırma olanağı da sağla. Eve birçok genç kız ve delikanlı çağırmak için bir bahane yarat. Kendi sınıfından olan ve bir şeyler yapmış ya da yapan akıllı bir sürü erkek çağır. Martin'i onlarla karşılaştıracaktır. Bu ona Martin'in ne olduğunu gösterecektir. Ruth henüz bir çocuk. Bu onların ilk aşkları. Çabucak unuturlar birbirlerini. Sorun böylece çözümlenmiş oldu. Aile içinde Ruth'la Martin'in nişanları kabul edilmişti. Ama bu haber etrafa duyurulmamıştı. Aile bunun gerekli olduğunu düşünmüyordu. Üstelik bunun uzun bir nişanlılık dönemi olacağı açıktı. Martin'den ne bir işe girmesini ne de yazı yazmayı bırakmasını istediler. Kendisini biraz düzeltmesi için onu heveslendirmeye niyetleri yoktu. Martin de onların bu kötü niyetlerine yardımcı oluyordu. Çünkü bir işe girmek aklına en son gelebilecek bir fikirdi. ''Bakalım yaptığımı beğenecek misin?'' dedi birkaç gün sonra Ruth'a. ''Kız kardeşimle birlikte oturmamın çok pahalıya mal olduğuna ve onların yanından ayrılmaya karar verdim. North Auckland'da küçük bir oda tuttum. Hep emeklilerin oturduğu bir yerdir orası, bilirsin. Yemek pişirmek için bir de gaz ocağı aldım.'' Ruth çok sevinmişti. Gaz ocağı onu özellikle memnun etmişti. Bay Butler da böyle başlamıştı dedi. Sayın beyefendiden söz edilmesi Martin'i sinirlendirmişti ama bozuntuya vermedi. Bütün yazılarımın üstüne pul yapıştırıp onları yeniden yayımcılara gönderdim. Sonra bugün taşındım, yarın da işe başlayacağım. İşe mi diye bağırdı Ruth elinde olmadan. Sevincini gizlemeyerek ona sokuldu ve elini tuttu. Bana söylememiştin. Nasıl bir iş? Delikanlı başını salladı. Yazı yazmayı sürdüreceğim demek istedim. Ruth'un yüzünü astığını görünce ekledi. Beni yanlış anlama. Bu kez saçma sapan fikirlerle işe başlamayacağım. Bunlar soğuk sıradan iş yazıları olacak. Yeniden denize açılmaktan iyidir. Üstelik Auckland'da iş sahibi birinden daha çok para kazanacağım. Görüyorsun yaptığın tatil fikirlerimi değiştirdi. Ne canım çıkarcasına çalıştım ne de yazı yazdım. Daha doğrusu yayımlanması amacıyla yazmadım. Biraz kitap okudum ama bol bol düşündüm. ve dergileri dikkatle izledim. Kendim dünya, dünyadaki yerim ve sana uygun bir mevkiye gelebilme şansım üstüne düşündüm. Bir de Spencer'ın üslup felsefesini okudum. Yanılgılarımı, daha doğrusu yazılarındaki yanlışlarımı gördüm. Bu arada dergilerde çıkan yazıların ne kadar kötü olduklarını fark ettim. Ama bütün bunların en önemlisi düşüncelerimin, okuduklarımın ve sevgimin bir sonucu olarak piyasa yazarlığına başlamaya karar verdim. Şaheserleri bir yana bırakıp basit yazılar yazacağım. Espriler, kısa yazılar, makaleler, gülünç ve toplumsal şiirler. Okuyucu bunları istiyor. Pazar eklerinde çıkan yazılar gibi. Onların istediklerini yazıp iyi bir para kazanacağım. Bu yolla ayda 400-500 dolar kazanan bir sürü yazar var, biliyor musun? Çok para kazanacağım ve başka bir işte elde edemeyeceğim kadar kendime zaman ayırabileceğim. O zaman çalışmak ve iyi bir şeyler yazabilmek için bol bol zamanım olacak. Bütün bunların arasında şaheserler yaratmaya çalışacağım ve şaheserler yazmak için çalışıp kendimi hazırlayacağım. Bu kadar ilerlemek bile beni şaşırtıyor. Yazmaya ilk başladığımda anlamadığım ve hoşlanmadığım deneyimlerimden başka yazacak hiçbir şeyim yoktu. Kafamda hiçbir fikir yoktu. Gerçekten yoktu. Düşünmemi sağlayacak sözcükleri bilmiyordum. Tecrübelerim bir sürü anlamsız resimden ibaretti. Ama bilgimi ve sözcük hazinemi çoğaltmaya başlayınca tecrübelerimde resimlerden öte bir şey buldum. Resimlere bir kez daha bakıp bunları yorumladım. İşte bundan sonra iyi bir şeyler yazmaya başladım. Serüveni, neşeyi, çönleyi, yaşamın şarabını, kalabalık sokağı, aşk şiirlerini ve deniz liriklerini yazdım. Bunlardan daha iyilerini yazacağım. Ama bu işi boş zamanlarımda yapacağım. Ayaklarım yere basıyor artık. Önce hafif yazılar ve para, sonra şaheserler. Sırf sana gösterebilmek için dün gece gülmece dergileri için yarım düzine fıkra yazdım. Tam yatacağım sırada aklıma gülünç şiirler yazmak geldi. Ve bir saatte 4 tane yazdım. Tanesi 1 dolar eder. Yatağa girerken aklıma gelen bir fikir için 4 dolar. Kuşkusuz hepsi önemsiz şeyler, sıkıcı ve önemsiz yazılar. Ama ayda 60 dolara defter tutup ölünceye dek anlamsız bir takım rakamları bir deftere doldurmaktan daha da sıkıcı değil. Üstelik bu iş edebiyat dünyasıyla ilişkimi sürdürmemi sağlayacak ve bana daha büyük işler deneme olanağını verecek. Ama bu büyük yapıtlar, şaheserler ne işe yarayacak diye sordu Ruth. Onları satamıyorsun ki. Satabileceğim diye başlamıştı ki Ruth onun sözünü kesti. Senin iyi diye saydığın az önceki yapıtlarından hiçbirini satamadın. Satmayan şaheserlerle evlenemeyiz. O zaman satacak gülünç şiirlerle evleniriz, dedi Martin kolunu kızın beline dolayıp buz gibi duran sevgilisini kendine çekerek. Şunu bir dinle diye ekledi neşeyle. Sanat değil ama tam 1 dolar bu. Ben dışarıdayken o içeri girdi. Gelişinin nedeni biraz borç istemekti. Ama alamadan gitti. O gidince ben de girdim içeri. Şiiri yazarkenki neşeli hali okumayı bitirdiğinde yüzündeki kederli ifadeyle hiç bağdaşmıyordu. Ruth'u güldürmeyi başaramamıştı. Kız kaygılı bir yüzle ona bakmaktaydı. Belki 1 dolar eder, dedi Ruth. Ama palyaçoluk yaparak kazanılan 1 dolar bu. Bu işin insanı ne denli küçülttüğünü görmüyor musun Martin? Sevdiğim ve saydığım erkeğin bir espri yazarından daha soylu ve yüksek olmasını istiyorum. Onun Bay Butler gibi olmasını mı isterdin, diye sordu. Bay Butler'ı sevmediğini biliyorum, diye başladı kız. Ama Bay Butler'a bir şey dediğim yok benim, diye onun sözünü kesti Martin. Ben yalnızca onun hazımsızlığını bir eksik olarak görüyorum. Espri ya da gülünç şiir yazmakla bir daktilonun başına oturup söylenenleri kağıda geçirmek ve defter tutmak arasında bence bir fark yok. Hepsi aynı amaçla yapılıyor. Sen benim defter tutmaya başlayıp başarılı bir avukat ya da iyi bir iş adamı olmamı istiyorsun. Bense espriler yazıp yetenekli bir yazar olmayı amaçlıyorum. Farklı şeyler bunlar, diye ayak diredi kız. Ne? Senin iyi dediğin ve satamadığın yapıtlarını çok denedim, biliyorsun bunu, ama yayıncılar almıyor. Bana biraz zaman ver sevgilim, diye yalvardı. Yapacağım iş geçici olacak. Ciddiye bile almıyorum bunu. Bana 2 yıl ver. Zamanla başarıya ulaşacağım ve yayımcılar yapıtlarımı bayıla bayıla satın alacaklar. Ne söylediğimi biliyorum. Kendime inancım var. Yeteneklerimi, edebiyatın ne olduğunu da biliyorum. 2 yılın sonunda başarı yolunda ilerleyeceğimden eminim. İş adamı olmaya gelince, asla başaramayacağım bir şey bu. Hoşlanmıyorum. Sıkıcı, aptalca ve hileli bir şey gibi geliyor bana. Böyle bir iş için yaratılmamışım ben. Senin için dünyanın en güzel yerlerini istiyorum. Ancak en iyisini elde ettikten sonra bu isteğimden vazgeçeceğim. Başarılı bir yazarın geliri Bay Butler'ı yoksul gösteriyor. İyi satan bir kitap her yerde 50 ile 100 bin dolar kazanır. Kimi zaman daha çok, kimi zaman daha az ama genel olarak buna çok yakın bir para. Ruth hiçbir şey söylemedi. Düş kırıklığına uğradı açıkça belli oluyordu. Diye sordu Martin. Başka şeyler umut etmiş ve tasarlamıştım ben. Yine de senin için en iyi şeyin steno öğrenip daktilo, zaten biliyorsun. Babamın bürosuna girmek olduğuna inanıyorum. İyi çalışan bir kafam var. Ve bir avukat olarak başarıya ulaşacağından eminim. 23. Bölüm. Bir yazar olarak Ruth'un onun gücüne inanmaması Ruth'u Martin'in gözünde ne değiştirdiği ne de küçülttü. Kısa tatilinin büyüsü içinde saatlerce kendini inceledi ve sonuç olarak kendisi hakkında birçok şey öğrendi. Güzelliği Ün'den daha çok sevdiğini keşfetti ve Ün'e kavuşma arzusunun daha çok Ruth için olduğunu anladı. İşte bu nedenden Ün'e kavuşma arzusu bu denli güçlüydü. Sevdiği kadının onunla gururlanması, onunla övünmesi için bütün dünyanın gözünde büyük bir insan olmak istiyordu. O güzelliğe çılgınca aşıktı. Ama Ruth'a hizmet edebilmek de onun için yeterli bir kazançtı. Ruth'u güzellikten de çok seviyor, aşkı yeryüzünün en yüce duygusu olarak görüyordu. İçindeki devrimi gerçekleştiren şey, onu kaba bir denizciden bir öğrenciye, bir sanatçıya dönüştüren aşktı. Bu yüzden aşkı, öğrenmenin ve sanatın üstünde görüyordu. Bilgisinin daha şimdiden Ruth'un kardeşlerini ve babasınınkini aştığını görüyordu. Üniversite eğitiminin büyük avantajlarına ve edebiyat diplomasına karşın onun entelektüel gücü Ruth'unkini gölgeliyor ve bir yıllık tek başına çalışması, dünya olaylarını, sanatı ve yaşamı anlamak için ona Ruth'un asla sahip olamayacağı bir ustalık kazandırıyordu. Bütün bunları fark etmesi, ne onun Ruth'a olan aşkını ne de Ruth'un ona olan aşkını etkiliyordu. Aşk çok güzel, çok ulvi bir duyguydu ve Martin, eleştirilerle aşkını zayıflatmayacak kadar sadık bir aşıktı. Aşkın Ruth'un sanat, davranış, Fransız devrimi ve eşit oy hakkı üstüne kendisininkiyle bağdaşmayan görüşleriyle ne ilgisi vardı? Bunlar zihinsel etkinliklerdi ve aşk mantığın ötesindeydi. Mantık üstü bir duyguydu. Aşkı küçümseyemezdi. Ona tapıyordu. Aşk mantık vadisinin ötesinde, dağların üstündeydi. Yüce bir varlık biçimi, yaşantının odak noktasıydı ve insan ona 40 yılda bir rastlardı. Sevdiği bilimsel düşünürlerin yardımıyla aşkın biyolojik önemini öğrenmişti. Ama aynı ince bilimsel bir düşünme sürecinin sonunda, insan organizmasının en yüce amacına aşk ile vardığı, aşkın tartışılması ve yaşamın insana verdiği en büyük bir ödül olarak kabul edilmesi gerektiği sonucuna varmıştı. Böylece aşıkları öbür yaratıkların üstünde sayıyor, kendini zenginliğin ve mantığın, kamuoyunun ve alkışların sonuç olarak yaşamın üstüne çıkan ve bir öpücük için ölen Tanrı'nın çılgın aşığı olarak görmekten büyük bir mutluluk duyuyordu. Bunların birçoğunu Martin eskiden de düşünmüştü. Birçoğunuysa daha sonra keşfetti. Bu arada Ruth'u görmeye gittiği zamanların dışında eğlenmeden bir Ispartalı gibi hiç durmadan çalıştı. Portekiz'de ev sahibisi Maria Silva'nın evinde tuttuğu küçük odaya ayda 2,5 dolar ödüyordu. Maria Silva durmadan çalışan, sinirli, çok sayıdaki çocuğunu kıt kanaat geçindiren, yorgunluğunu ve üzüntüsünü zaman zaman köşedeki bardan 15 sente aldığı ekşi şarapla gidermeye çalışan dul bir kadındı. Önceleri ondan ve küfürbazlığından tiksinmesine karşın verdiği kahramanca savaşı görünce Martin ona hayranlık duymaya başladı. Küçük evde Martin'inkinin dışında 3 oda daha vardı. Duvara asılı ölen sayısız çocuklarından birine ait resmin ve cenaze kartının verdiği hüzünlü havayla salon konuklara ayrılmıştı. 3 pencere her zaman kapalı, perdeleri her zaman örtük dururdu ve yalın ayakta aile önemli durumların dışında bu kutsal yere asla giremezdi. Kadın yemek pişirir ve hep birlikte mutfakta yemek yerlerdi. Yine mutfakta çamaşır yıkar ve gömlekleri kolalar ve pazar günü hariç haftanın öbür günlerinde durmadan ütü yapardı. Gelirinin büyük bir bölümünü daha zengin komşularının çamaşırlarını yıkamakla kazanıyordu. Geriye Martin'inki kadar küçük olan ve içinde 7 çocuğuyla birlikte yattığı yatak odası kalıyordu. Bütün bunları başarması Martin'e mucize gibi geliyordu. İnce bir duvarın ayırdığı yandaki odada yatışlarının büyük ayrıntılarını, kuş seslerini andıran mırıltıları, çocuk ağlamalarını ve kavgaları işitirdi. Maria'nın başka bir gelir kaynağı da inekleriydi. Her sabah ve akşam sadığı, kaldırımın yanındaki otlarla beslenen 2 ineği vardı. Paçavralar içindeki oğullarından biri ya da ikisi inekleri otlatmaya götürür ve belediye memuruna yakalanmamak için gözlerini 4 açarlardı. Küçük odasında Martin yaşıyor, uyuyor, çalışıyor, yazıyor ve evden dışarı hiç çıkmıyordu. Ön taraftaki küçük sundurmaya bakan pencerenin önüne hem yazı masası hem kütüphane hem de daktilo altlığı görevini gören masasına koymuştu. Odanın 3'te 2'sini kaplayan yatağını arka duvara dayamıştı. Masasının yanında bir işe yaraması için değil de para kazanmak amacıyla yapılmış, üstündeki cilası gün geçtikçe bozulan bir dolap vardı. Bu dolap köşede duruyordu. Masanın öte yanındaki köşede ise mutfak yiyecek kutusunun üstüne konulmuş bir gaz ocağı, kutunun içinde tabaklar ve tencereler, duvarda bardaklar için bir raf ve yerde bir kova su vardı. Odasında musluk olmadığı için Martin suyunu mutfaktan getirmek zorundaydı. Pişirdiği yemekten çok fazla buhar çıktığı günler dolabın cilası daha da bozulurdu. Bir makarayla bisikletini yatağının üstüne tavana asmıştı. Önceleri onu bodruma koymaya çalışmıştı ama pedallarla oynayan, lastikleri patlatan Silva'nın ailesi Martin'e bisikleti dışarı koymak zorunda bırakmıştı. Sonra ön taraftaki sundurmayı denemiş ama şiddetli bir yağmur bisikletini bütün gece ıslatmıştı. Sonra onu odasına almış ve tavana asmıştı. Küçük bir dolaba giysileriyle masasının üstüne ve altına sığmayan kitaplarını koydu. Okumanın yanı sıra okudukları hakkında notlar almayı da alışkanlık edinmişti. Ama bir süre sonra bunlar öylesine çoğalmıştı ki odaya boydan boya çamaşır ipi gelip notlarını bunlara asmasaydı odada kendisine yer kalmayacaktı. Bu haliyle bile oda öylesine kalabalıktı ki içinde kımıldamak oldukça zor bir işti. Önce dolabın kapağını kapatmadan odanın kapısını açmıyordu. Herhangi bir şekilde odayı düz bir çizgi üstünde boydan boya geçmesi olanaksızdı. Kapıdan yatağa gitmek öylesine karışıktı ki karanlıkta birkaç yere çarpmadan bu işi başaramıyordu. Birbirleriyle çarpışan kapılardan kurtulduktan sonra mutfağını devirmemek için hemen sağa dönmeliydi. Sonra yatağın ayağından kurtulmak için sola kıvrılıyordu. Ama eğer adımını biraz geniş atarsa masanın köşesine çarpıyordu. Sonra ani bir dönüşte bir tarafında yatak, öbür tarafında masa bulunan bir kanala giriyordu. Odadaki tek sandalye her zamanki yeri olan masanın önünde durduğunda bu kanaldan geçmek olanaksızdı. Sandalye kullanılmadığı zamanlarda yatağın üstünde kalıyordu. Kimi zaman yemek pişirirken sandalyeye oturuyor, su kaynayıncaydı kitap okuyor, hatta bir biftek kızartırken iki paragraf okumayı başarıyordu. Mutfağın bulunduğu köşede öylesine küçüktü ki oturduğu yerden her yana ulaşabiliyordu. Aslında yemek pişirirken oturmak daha uygundu. Çünkü ayakta durduğu zaman kendi işine kendisi engel oluyordu. Her şeyi sindirebilen kusursuz bir midenin yanı sıra hem ucuz hem de besleyici olan yiyecekler konusunda geniş bir bilgiye sahipti. Bezelye çorbası, patates ve Meksika usulü pişmiş iri ve kahverengi fasulye sık sık pişirdiği yemeklerdendi. Amerikalı ev kadınlarının asla pişirmedikleri ve asla pişirmeyecekleri bir biçimde pişirdiği pirinç 2 günde sofrasında yer alıyordu. Kuru meyveler tazelerden daha ucuzdu ve bir çanak haşlanmış kuru meyve her zaman hazır dururdu. Çünkü Martin tereyağı yerine ekmeğinin üstüne bunu koyup yiyordu. Ara sıra masasını iri bir biftek parçası ya da kemik çorbasıyla zenginleştiriyordu. Kremasız ve sütsüz günde 2 fincan kahve içiyor, geceleri bunun yerine çay alıyordu. Ama hem kahve hem de çay çok güzel bir biçimde pişiriliyordu. Tutumlu olması gerekiyordu. Çamaşırhanede kazandığının hemen hemen hepsini tatildeyken bitirmişti. Ve piyasadan öylesine uzaktı ki yaptığı işin karşılığını gelebilmesi için en az 1 hafta geçmesi gerekti. Ruth'u gördüğü ya da kız kardeşi Gertrude'a uğradığı zamanların dışında dünyadan elini eteğini çekmiş bir yaşantı sürüyor, sıradan bir insanın 3 günde yapabileceği işi 1 günde bitiriyordu. Günde yine 5 saat uyumayı sürdürüyordu ve ancak çelik bünyeli bir insan Martin gibi günde 19 saat çalışmaya dayanabilirdi. 1 dakikasını bile harcamıyordu. Aynanın üstüne tanımların ve telaffuzların listesi asılmıştı. Tıraş olurken, giyinirken ya da saçını tararken bu listelere bir göz atıyordu. Buna benzer başka listeler gaz ocağının arkasındaki duvarda asılıydı. Yemek pişirirken ve bulaşık yıkarken de bunları okuyordu. Sürekli olarak yeni listeler eksiklerinin yerini alıyordu. Okurken karşılaştığı her yeni sözcük hemen listeye yazılıyor, daha sonra yeterli sayıda sözcük biriktiğinde liste daktilo edilip duvara ya da aynaya asılıyordu. Dahası listeleri cebinde taşıyor, yolda giderken ya da kasapta ve bakkalda beklerken bunlara yeniden göz atıyordu. Bu konuda daha da ileri gitti. Başarıya ulaşmış kimselerin yapıtlarını okurken, onları başarıya ulaştıran hileleri, anlatım ve üslup hilelerini, görüşleri, karşılaştırmaları ve olayları not ediyor, sonra bütün bunları öğrenmek için bir liste haline getiriyordu. Ezberlemiyordu, ilkeleri araştırıyordu. Etkileyici ve çekici üslup örneklerini not edip, bu işi birçok yazarın yapıtlarında yeniledikten sonra elindeki kalabalık listeden genel bir üslup ilkesi çıkartıyordu. Bunu öğrenince yeni ve kendisine ait üsluplar yaratıyor, bunları ölçüp biçiyor, başkalarınınkiyle karşılaştırarak değerlendiriyordu. Böylece etkili cümleciklerin, yaşayan dilin cümleciklerinin, asit gibi delici kuraklığı içinde parıldayan cümleciklerin de bir listesini yaptı. Her zaman biçimlerin altında yatan ilkeleri arıyordu. Bir işin nasıl yapıldığını öğrenmek istiyordu. Güzelliğin hoşa giden yüzüyle yetinmiyordu. Yemek kokuları ve Silva ailesinin gürültüleriyle dolu kalabalık yatak odasındaki laboratuvarında güzelliğe kesip biçip inceliyordu. Ancak anlayarak çalışabilecek bir biçimde yaratılmıştı. Körü körüne, karanlıkta ne ürettiğinin bilincinde olmadan çalışamıyor, ortaya çıkan yapıtın doğru ve güzel olmasını rastlantıya ya da zekasının parlaklığına bırakamıyordu. Rastlantılara karşı sabrı yoktu. Her şeyin nedenini görmek istiyordu. Yaratıcı bir dahiydi ve bir şiire ya da bir öyküye başlamadan önce yazıları beyninde yaşıyor, sonuç uzaktan görünüyor, o sonuca ulaşmak için kullanacağı araçlar bilinçli bir biçimde elinde oluyordu. Yoksa tüm çabası başarısızlıkla sonuçlanmaya mahkumdu. Öte yandan aklına kolaylıkla gelen bütün güzellik sınamalarından başarıyla çıkan ve anlatılmayacak ölçüde güçlü etkiler yapan sözcüklere ve cümleciklere hayran kalıyordu. Bunların insanoğlunun bilinçli yaratıcılığının üstünde olduğunu görerek önlerinde saygıyla eğiliyordu. Güzelliğin altında yatan ve güzelliği mümkün kılan ilkeleri aramak için güzelliği ne kadar kesip biçerse biçsin kendisinin ve hiçbir insanın içine giremediği güzelliğin o gizemli yönünün her zaman farkındaydı. İnsanoğlunun hiçbir şeyi tam olarak bilemeyeceğini, güzelliğin gizeminin yaşamın gizeminden hiç de az olmadığını, hayır daha da fazla olduğunu, güzelliğin ve yaşamın iç içe girdiklerini, kendisinin de bu güneş, yıldız tozu ve harikalarla dolu yapının bir parçası olduğunu Spencer'ından öğrenmişti. İşte kafası bu düşüncelerle dolu olduğu bir zamanda eleştiri ilkelerini değil, ilkel eleştirmenlere çattığı Yıldız Tozu adlı denemesini yazdı. Zeka parıltılarıyla dolu derin felsefi ve esprili bir yazıydı bu. Gönderilir gönderilmez dergilerce reddedildi. Ama kendini bir yükten kurtulmuş gibi duyan Martin çalışmalarını sürdürdü. Bir konudaki düşüncelerini iyice olgunlaştırdıktan sonra bunları hemencecik daktiloya çekmek artık onun huyu olmuştu. Yazının yayımlanmaması Martin için önemli değildi. Elindeki işin tamamlanması için uzun bir zihinsel sürecin, dağınık fikirlerin bir araya toplanmasının ve beynini dolduran bir yığın verinin genelleştirilmesinin sonuydu. Böyle bir makale yazmak, beynini özgürleştiren ve onu yeni gereçler ve sorunlar için hazırlayan bilinçli bir çabaydı. Bir bakıma bu, gerçek dertlerle ya da kuruntularla rahatsız olan ve zaman zaman uzun sessizliklerini bozarak son söz söyleninceye dek içini döken kadın ve erkeklerin ortak alışkanlıklarına benziyordu. 24. Bölüm. Haftalar geçti. Martin'in parası bitmişti. Ama yayımcıların çekleri ondan hala uzaklardaydı. Bütün önemli yazıları geri gelmiş, yeniden gönderilmişti. Para kazanmak için yazdığı yazılar da ötekilerden daha parlak karşılanmamışlardı. Küçük mutfağı artık türlü türlü yiyeceklerle dolu değildi. Bir avuç pirinçte birkaç kilo kuru kayısıya kalmıştı ve son 5 günde günde 3 kez olmak üzere pirinç ve kayısıdan başka bir şey yememişti. Sonra veresiye geçinmeye başladı. O zamana dek her zaman parayla alışveriş yaptığı Portekizli bakkal Martin'in borcu 3 dolar 55 sente bulunca veresiyeyi kesti. "Çünkü," dedi bakkal, "senin bir iş bulacağın yok. Ben de zarar ediyorum." Martin karşılık veremedi. Ona durumu açıklamak imkansızdı. İşçi sınıfından çalışmayacak kadar tembel ama gücü kuvveti yerinde olan bir adama veresiye vermek bakkalın iş ilkelerine aykırıydı. "İş bulursan sana yine kredi açarım," dedi Martin'e. "İş yok, yemek de yok. Bu işler böyle işte." Sonra bunun nasıl bir ön yargı değil de iş yaşamındaki bir ileri görüşlülük olduğunu anlatmak için "istersen eve içmeye gel," dedi. "Yine de arkadaşız." Böylece Martin hala iyi arkadaş olduklarını göstermek için onunla birlikte içti ve akşam yemeği yemeden yatağa girdi. Martin'in sebze aldığı manavın sahibi iş konusundaki ilkeleri öylesine zayıf bir Amerikalıydı ki veresiyeyi kesmeden önce Martin'in borcunun 5 dolara dek çıkmasına göz yumdu. Fırıncı 2 dolarda, kasapta 4 dolarda durdu. Martin borçlarını toplayınca yeryüzünde 14 dolar 85 centlik kredisi olduğunu gördü. Daktilonun kirasını da ödeyemiyordu ama 2 ay daha idare edebileceğini hesapladı. Böylelikle daktilo sahibinin 8 dolar borcu olacaktı. Bu da tamamlanınca artık hiçbir yerden kredi alamayacaktı. Manavdan son aldığı şey bir kese kağıdı dolusu patatesti ve bir hafta günde 3 öğün patatesten başka bir şey girmedi ağzına. Rutlarda yediği bir akşam yemeği vücuduna biraz güç verdiyse de önüne serileceklerin karşısında daha fazla yemeği reddetmenin nedenli büyük bir işkence olduğunu anladı. Ara sıra gizli bir utanç içinde yemek zamanları kız kardeşine uğruyor ve Morse'ların masasında cesaret edebildiğinden daha fazlasını yiyordu. Her gün çalışmaya devam ediyor ve her gün postacı geri çevrilen yazılarını geri getiriyordu. Pul alacak parası kalmadığından yazılar masanın altında yığılmaya başlamıştı. 40 saatten beri ağzına bir lokma bile koymadığı bir gün geldi. Rutlarda yemek yeme olanağı da yoktu çünkü Rut 2 haftalığına San Rafael'e gitmişti. Artık çok utandığından kız kardeşini de uğramıyordu. Öğleden sonra postacının 5 yazısını daha geri getirmesi talihsizliğini büsbütün artırdı. İşte o gün Martin ceketini giyip Oakland'a gitti ve cebinde 5 dolar ama sırtında ceketi olmadan döndü. 4 dükkan sahibine de birer dolar verip o akşam mutfağında biftek ve soğan pişirdi. Kahve yaptı ve koca bir tencere erik kaynattı. Yemek yedikten sonra masasının başına oturup Faizin Değeri adlı yazısını gece yarısına dek bitirdi. Daktiloya da çektikten sonra masasının altına fırlattı. Çünkü 5 dolardan geriye pul alacak parası kalmamıştı. Daha sonra saatini, ondan sonra da bisikletini rehine verip eline geçen parayla yiyecek bir şeyler ve pul aldı. Para kazanmak için yazdığı yazılar onu düş kırıklığına uğratmıştı. Kimse bunları satın almak istemiyordu. Yazılarını gazete, dergi ve ucuz dergilerle karşılaştırdı ve ortalamanın çok üstünde olduklarına karar verdi. Yine de satamamıştı onları. Daha sonra gazetelerin çoğunun ısmarlama yazı bastıklarını keşfetti ve bu işi yapan derneğin adresini aldı. Bu adrese gönderdiği yazıları da gerekli bütün yazıların orada çalışanlarca yazıldığını bildiren bir mektupla birlikte geri geldi. Büyük bir çocuk dergisinde sütunlar dolusu olay ve anekdot gözüne çarptı. Bu bir fırsattı. Ama buraya gönderdikleri de geri geldi ve tekrar tekrar denemesine karşın tek bir yazısını bile yayımlamayı başaramadı. İş işten geçtikten sonra yayımcı yardımcılarının maaşlarını bu sütunları doldurarak kazandıklarını öğrendi. Mizah dergileri de gönderdiği esprileri ve komik şiirleri geri yolladı. Büyük dergiler için yazdığı hafif toplumsal şiirler hiç ilgi görmedi. yayınlananlardan çok daha iyilerini yazabileceğini biliyordu. İki gazete sendikasının adresini eline geçirerek onlara hikayecikler gönderdi. Bunların sayısı da 20'yi bulup da bir tanesi bile yayınlanmayınca bu işten de vazgeçti. Yine de her gün günlük ve haftalık dergilerde yüzlerce öykü çıkıyordu ve hiçbiri kendisininkilerle kıyaslanacak gibi değildi. Umutsuzluk içinde yargılarının yanlış olduğu, yazdıklarının kendisini büyülediği ve adi bir taklitçi olduğuna karar verdi. İnsanlık dışı yayıncı makinesi eskisi gibi işlemekteydi. Yazıların üstüne bir pul yapıştırıyor, posta kutusuna bırakıyor ve 3 ya da 1 ay sonra postacı merdivenlerden çıkarak bunları Martin'e geri getiriyordu. Diğer uçta canlı yayıncıların olmadığından emindi. Çarklardan, civata ve yağ borularından oluşmuş, kendi kendilerini işleyen akıllı makinelerdi bunlar. Yayıncıların varlığından bile kuşkulanacak kadar umutsuzluğa düştüğü anlar oluyordu. Bir tanesinin bile varlığını kanıtlayan bir belirti görmemişti ve yazdıklarının tümünü reddedecek kadar değerlendirebilmeden uzak olduklarından tüm yayıncıların, gazeteciler, dizgiciler ve basıncılar tarafından uydurulmuş birer efsane olduklarını düşünüyordu. Ruth'la birlikte geçirdiği saatler mutluluk duyduğu biricik zamanlardı ama bunların da tümü mutlu geçmiyordu. Onun aşkına sahip olmadığı eski günlerden çok daha fazla kendisini rahatsız eden bir huzursuzluğun içindeydi. Şimdi onun aşkına sahipti ama ona sahip olmak çok uzaklardaymış gibi geliyordu. 2 yıl beklemesini istemişti. Oysa zaman geçiyor ve hiçbir başarı elde edemiyordu. Üstelik Ruth'un yaptıklarını onaylamadığını da biliyordu. Bunu kendisine doğrudan söylemiyordu ama söylemiş kadar açık ve kesin bir tavırla belli ediyordu. Martin'e kızmıyor ama yaptıklarını doğru da bulmuyordu. Onun yerinde daha sert yaratılışlı bir kadın olsaydı, Ruth'un düş kırıklığına uğradığı konularda Martin'e kızabilirdi. Ruth'u düş kırıklığına uğratan, bir kalıba sokmaya uğraştığı bu adamın kalıba sokulmaya karşı çıkışıydı. Bir noktaya kadar onun kolay biçimlenecek bir yaratılışı olduğunu sanmıştı. Sonra Martin birden inatçılaşmış, babası ya da Bay Butler'ın bir benzeri olmaya karşı çıkmıştı. Onda büyük ve güçlü olan ne varsa Ruth bunları fark etmemiş, daha kötüsü bunları yanlış anlamıştı. İnsan varlığının türlü kalıplarından birine girebilecek yaratılışta olan bu adamı, kendi bildiği o tek kalıba girmeyi reddettiği için inatçı ve dik kafalı buluyordu. Düşüncelerini izlemiyor, bilgisi ve zekası Ruth'unkini aştığında onu kararsız buluyordu. Kimsenin zekası onunkini aşamazdı. Her zaman babasının, annesinin, kardeşlerinin ve Olney'in düşüncelerini izleyebilmişti. Bu yüzden Martin'in düşüncelerini anlayamadığında suçu onda buluyordu. Evrensele öğüt vermeye çalışan kapalılığın trajedisiydi bu. Bir keresinde Praps ve Van der Water üstüne tartışırken, kabullenilenlerin türbesinde dua ediyorsun dedi Martin. Başvuracak otorite olarak onların yetkinliklerini kabul ediyordum. Amerika'nın en ünlü edebiyat eleştirmeni onlar. Bu ülkedeki bütün öğretmenler Van der Water'a Amerikalı eleştirmenlerin babası gözüyle bakıyorlar. Ama onun yazılarını okuduğumda bunlar bana saçma sapan şeylerin boş bir anlatımı gibi geliyor. Beylik deyinler kullanan biri. Üstelik bunu da Colette Burgess'e borçlu. Prep'te ondan daha iyi değil. Örneğin Hemlock Moses'i çok güzel yazılmış. Tek bir virgül bile yanlış yere konulmamış. Ya havası? Ne kadar da görkemli. Amerika'da en çok para kazanan eleştirmen o. Ne var ki eleştirmen değil. İngiltere'de çok daha iyi eleştirmenler var. Ama bütün sorun herkesin dilinde konuşmaları. Bunu oldukça güzel, ahlaki ve doyurucu bir biçimde yapıyorlar. Yazıları bana British Sunday'i anımsatıyor. Halkın sözcükleri onlar. Onlar sizin İngilizce profesörlerinizin sırtını sıvazlıyorlar. İngilizce profesörleriniz de onların sırtlarını. Hiçbirinin kafatasının içinde yepyeni bir fikir yok. Kafaları öylesine zayıf ki kabul edilmiş ne varsa bira şişelerinin üstündeki markalar gibi onları kolayca damgalıyor. Görevleri de üniversiteye giden gençleri yakalayıp kazara akıllarında olabilecek bir yeniliği oradan söküp atmak ve yerine kabul edilmiş fikirlerin damgasını vurmaktır. Sanırım kabul edilmiş fikirlerin yanında yer aldığımda Güney Denizi adalarından gelmiş bir put kırıcı gibi ortalığa saldıran senden daha yakınım gerçeğe diye cevap verdi Ruth. Putları kıranlar misyonerlerdi diye güldü Martin. Ne yazık ki bütün misyonerler uzaklarda olduğu için ülkedeki putları Bay Wonderwater'la Bay Preps kıracak kimse kalmadı. Ve de üniversitedeki profesörleri diye ekledi Ruth. Martin şiddetle başını salladı. Hayır, bilim profesörlerinin yaşaması gerek. Onlar gerçekten büyük insanlar. Ama İngilizce profesörlerinin, o mikroskobik kafalı papağanların, onda dokuzunun kafasını kırmak iyi bir iş olurdu. Gerçi profesörlere karşı bu biraz sert bir karşı çıkıştı ama Ruth'a göre küfürden başka bir şey değildi. Düzenli, üzerlerine hokka gibi oturan giysilerinin içinde ayarlanmış bir sesle konuşan, kültürü ve inceliği içlerine çeken profesörleriyle giysileri asla üstüne uymayan, ömrü boyunca çalışmaktan kas dolu bir tavırla konuşacağı yerde saçmalayan, serin kanlı olacağı yerde tutkuyla saldıran, az çok sevdiği bu delikanlıyı karşılaştırmaktan kendini alamadı. Hiç olmazsa onların iyi bir maaşları vardı ve evet bunu kabul etmesi gerekti, onlar bir beyefendiydiler. Oysa Martin tek bir kuruş bile kazanamıyordu ve onlar gibi değildi. Martin'in ne sözlerini tarttığı ne de tartışma konusunda bu sözlere dayanarak bir yargıya vardı. Söylediklerinin yanlış olduğu kanısı gerçeği bilinçsiz bir biçimde dış görünüşlerinin karşılaştırılmasının bir sonucuydu. Onlar, profesörler, edebi yargılarında haklıydılar. Çünkü onlar başarıya ulaşmışlardı. Martin'in fikirleri yanlıştı çünkü o yapıtlarını satamıyordu. Martin'in deyimiyle onlar beceriyorlar, kendisi ise beceremiyordu. Üstelik Martin'in haklı olması pek akla uygun bir durum değildi. Onun gibi daha kısa bir süre önce aynı yatak odasında kızaran, beceriksizce hareket eden, tanıştırılmasını bekleyen, sağa sola sallanan, omuzlarının çarpmasından korktuğu biblolara korkuyla bakan, Swinburne'ün ne zaman öldüğünü soran ve Excelsior'la Psalm of Life okuduğunu gururla anlatan biri nasıl haklı olabilirdi? Farkında olmadan Ruth kabul edilmiş fikirlere taptığını kanıtlamıştı. Martin onun düşüncelerinin gidişini izledi ama daha ileri gitmekten kaçındı. Preps van der Water ve İngilizce profesörlerine ilişkin fikirleri yüzünden Ruth'u sevmiyordu. Gittikçe artan bir inançta onun asla kavrayamayacağı, hatta fark edemeyeceği bir zihinsel güce ve bilgi hazinesine sahip olduğunu farkına varıyordu. Müzik konusunda da Ruth, Martin'in mantıksız olduğunu, opera konusundaysa onun mantıksız değil, aynı zamanda kendisine özellikle karşı çıktığını düşünüyordu. Bir gece operadan eve dönerken nasıl buldun diye sordu. Bir ay aç kalma pahasına Ruth'u operaya götürdüğü bir geceydi. Martin'in fikrini söylemesini umutsuzca bekledikten sonra gördüğü ve duyduklarıyla hala heyecandan titreyerek bu soruyu sormuştu. Açılışı beğendim diye yanıt verdi Martin. Olağanüstüydü. Evet ama ya opera? O da olağanüstüydü. Yani orkestra. Ama şu kuklalar seslerini çıkarmasalardı ya da sahneden aşağı inselerdi daha çok hoşuma gidecekti. Ruth şaşa kalmıştı. Petrelani ya da Barillo'dan söz etmiyorsun değil mi? Hepsi. Bütün takımdan söz ediyorum. Ama onlar büyük sanatçılar diye itiraz etti kız. Yapmacıklı tavırları ve soytarılıklarıyla müziğin yine de canlı okudular. Yani Brillo'nun sesini beğenmedin mi diye sordu Ruth. Caruso'dan sonra en güzel sesin onunki olduğunu söylerler. Elbette beğendim. Hatta Tetralani'yi daha çok beğendim. Sesi çok güzel. Daha doğrusu bana öyle geldi. Ama diye kekeledi Ruth. Öyleyse ne demek istediğini anlamıyorum. Hem seslerini beğeniyorsun hem de müziğin canlı okuduklarını söylüyorsun. Gerçekten de öyle. Onları bir konserde dinlemek için her şeyimi verebilirdim. Ama orkestra çalarken onları dinlememek için daha fazlasını. Sanırım ben umutsuz bir gerçekçiyim. Büyük şarkıcılar, büyük oyuncu değildirler. Bir meleğinkini andıran sesiyle Barillo'nun bir aşk şarkısını söylemesini, başka bir melek gibi Tetralani'nin onu yanıtlamasını ve bütün bu enfes sesleri rengarenk bir müziğin eşliğinde dinlemek insanı kendinden geçiriyor. Bunu kabul etmekle kalmıyorum, bu konuda diretiyorum. Ama onlara baktığım anda bütün büyü bozuluyor. 1.70 boyuyla ince çoraplarının içinde 90 kiloluk Tetralani, gelişmemiş bir demircininkini andıran bir göğüs, yağlı bir suratla 60'lık Barillo ve kasılarak birbirlerini kucaklayan çılgınlar gibi ellerini kollarını sallayan bir çift. Üstelik de benim bütün bunları ince ve güzel bir prensesle yakışıklı ve romantik bir prens arasındaki aşk sahnesi olarak kabul etmem bekleniyor. İşte bunu hayal edemiyorum. Hepsi bu. Saçmalık. Gerçek dışı bir şey. İşin tersliği burada. Şimdi bana yeryüzünde herhangi bir çiftin böyle seviştiğini söyleme. Eğer ben seni böyle sevmeye kalksaydım kulaklarımı çekerdin herhalde. Ama yanlış anlıyorsun diye karşı çıktı Ruth. Her sanat biçiminin kendi sınırlamaları vardır. Sanattaki gelenekler üstüne üniversitede dinlediği bir konferansı telaşla anımsamaya çalıştı. Resimde tuvalin yalnızca iki boyutu vardır ama yine de ressamın sanatıyla tuvalin üstünde belirtmesine olanak tanıdığı üç boyutlu bir görüntüyü kabul ediyorsun. Yazarın kahramanlarının gizli fikirleri hakkında akıl yürütmesini tümüyle geçerli buluyorsun ve yine de bu düşünceler kafasından geçerken kahramanın yalnız olduğunu, ne yazarın ne de başka birinin bunları bilmesine olanak olmadığını biliyorsun. Sahnede, heykelde, operada ve öteki sanat biçimlerinde de durum böyle. Birbiriyle uzlaşmayan bir takım şeylerin kabul edilmesi gerek. Evet, bunu anlıyorum diye karşılık verdi Martin. Her sanatın gelenekleşmiş usulleri vardır. Ruth onun bu sözcüğü kullanmasına şaşırmıştı. Sanki kütüphanedeki kitaplara zevk için bakarak yetersiz bir bilgi edinmemişti, üniversitede okumuş gibiydi. Ama gelenekleşmiş usullerinde gerçek olması gerekir. Kartondan kesilip sahnenin iki yanına konan ağaçları orman diye kabul ediyoruz. Bu yeterli bir simgeleme usulü. Ama öte yandan bir deniz sahnesini orman olarak kabul etmeyiz, yapamayız bunu. Duyularımıza aykırı gelir. Bu geceki iki çılgının ellerini kollarını oynatmalarını, kıvrılıp bükülmelerini inandırıcı bir aşk tablosu olarak kabul etmemelisin. Ama kendini bütün müzik eleştirmenlerinin üstünde görmüyor musun diye karşı çıktı kız. Hayır, şimdilik değil. Yalnızca bir birey olarak haklarımı koruyorum. Madame Tetralani'nin bir filinkini andıran sıçramalarının bana göre müziği neden mahvettiğini anlatabilmek için neler düşündüğümü söylüyorum. Dünyadaki müzik eleştirmenleri haklı olabilir. Ama ben zevkimin yerine insanlığın bir ağızdan aldığı kararları koymayacağım. Eğer bir şeyi beğenmezsem beğenmem, hepsi bu kadar. Ve türümün birçokları bir şeyi beğeniyor ya da beğendiklerini sanıyorlar diye aynı şeyi beğenmem için hiçbir neden yok. Beğendiğim ya da beğenmediğim şeylerde modayı izleyemem. Ama müzik biliyorsun bir eğitim işidir dedi Ruth. Opera daha da yüksek bir eğitimi gerektirir. Acaba Yani ben opera için eğitilmemiş miyim? Kız başını salladı. Doğru diye ona hak verdi Martin. Sanırım gençken yakalanmadığım için şanslıyım. Eğer öyle olsaydım bu gece gözyaşları dökerdim ve o çiftin soytarılıkları, seslerinin ve orkestranın güzelliğini örterdi. Haklısın, bu bir eğitim işi. Şimdi ise ben çok yaşlıyım. Ya gerçeğe sahip olmalıyım ya da hiçbir şeye. İnandırıcı olmayan bir hayal koca bir yalandır. İşte küçük Barilo ileri atılarak kocaman Tetrilani'yi kollarından yakalayıp ona kendisini ne kadar çok sevdiğini söylerken opera bana böyle koskocaman bir yalan gibi geliyor. Ruth onun düşüncelerini yine görünüşteki karşılaştırmalarla ve kabul edilmiş fikirleri olan inancına göre tarttı. Kimdi ki o, bütün dünya yanılırken haklı olacaktı. Herhangi bir devrimci fikre sahip olamayacak kadar kurulu düzene bağlı biriydi. Her zaman müzik dinlemeye alışmıştı ve çocukluğundan beri operadan çok tad almıştı. Kendisi gibi bütün dünya zevk almıştı operadan. O zaman ne hakta Martin Eden işçi sınıfı şarkılarından kalkarak dünyanın beğendiği bir müzik türü üzerine bu çeşit hükümlere varıyordu? Ona içerlemişti ve yan yana yürürlerken içini belli belirsiz bir öfkenin kapladığını duydu. En iyimser haliyle onun bu görüşlerini bir kapris, garip ve gereksiz bir gösteriş olarak kabul edilebilirdi. Ama o gece kapıda Martin onu kollarına alıp öperken ona olan aşkının alevi içinde her şeyi unutuverdi. Daha sonra bir türlü uyuyamadan yatağının içinde dönüp dururken onun sınıfına karşı çıktığı halde böylesine garip bir adamı nasıl sevebildiğine şaşırıp kaldı. Ertesi gün Martin Eden'ın ucuz yazılarını bir kıyıya bırakıp adını hayalin felsefesini koyduğu bir yazıyı sıcağı sıcağına yazdı. Üzerine yapıştırılan bir pul onun da yolculuğunu başlattı. Ama o da üzerinde başka birçok pul yapıştırıldıktan sonra daha birçok yolculuğa çıkmaya mahkumdu. 25. Bölüm. Maria Silva yoksuldu ve yoksulluğu her yönüyle bilirdi. Ruth'a göre yoksulluk pek de hoş olmayan bir yaşama biçimiydi. Bu konu üstündeki bütün bilgisi bu kadardı. Martin'in yoksul olduğunu biliyordu ve kafasında onun durumunu Abraham Lincoln'un, baybatların ve başarıya ulaşmış başka kimselerin gençliklerine benzetiyordu. Yoksulluğun pek istenilmeyecek bir durum olduğunu bilmesine karşın, küçülmemiş ve köle gibi çalıştırılmak istemeyen insanları başarıya kavuşturan yararlı bir şey olduğuna dair rahatlatıcı bir orta sınıf inancına sahipti. Böylece Martin'in yoksulluktan saatini ve ceketini rehine verdiği fikri onu pek rahatsız etmiyordu. Üstelik bu durumun onu er geç yazı yazmaktan caydıracağını düşünerek umutlanıyordu. Ruth zayıflayan ve avurtları çöken Martin'in yüzünden asla açlığı okumadı. Aslında onun yüzündeki değişikliği sevinçle fark ediyordu. Bu değişiklik Martin'i daha da inceltmiş, etinin fazlalıklarını ve bir yandan nefretini uyandıran, bir yandan da onu cezbeden hayvanımsı kuvvetini alıp götürmüştü. Onun yanındayken bazen gözlerinde garip bir parlaklık fark ediyor ve onu daha çok bir şaire ya da okumuş birine benzettiği için bundan hoşlanıyordu. Maria Silva ise onun çökük avurtlarında, alev alev yanan gözlerinde değişik bir öykü okuyor, ondaki değişiklikleri her gün fark ediyor, tarihinin iniş çıkışlarını izliyordu. Soğuk bir günde evden ceketiyle çıktığını ve ceketsiz döndüğünü görmüştü. O gün delikanlının yanakları biraz dolmuş, gözlerindeki açlık silinmişti. Yine aynı şekilde bisikletinin ve saatinin gidişini seyretmişti. Her seferinde gücü biraz yerine gelir gibi oluyordu. Bunun gibi onun katlandığı zahmetleri görmüştü ve gece yarılarına kadar ne kadar çok gaz yaktığını biliyordu. Çalışmak. Çalışma biçiminin farklı olmasına karşın Martin'in bu konuda kendisini geçtiğini fark ediyordu. Yedikleri azaldıkça daha çok çalıştığını görmek onu şaşırtıyordu. Açlığın en kuvvetli olduğunu düşündüğü zamanlarda bu durumu anladığını Martin'e belli etmemeye çalışarak ondan daha iyi pişirdiği bahanesiyle Martin'e yeni pişmiş bir ekmek gönderirdi. Yine ara sıra çocuklarından biriyle ona sıcak bir tas çorba gönderir, bir yandan da kendi kanından olan insanların boğazından bu yemeği kesmeye hakkı olup olmadığını düşünürdü. Yoksulluğu iyi tanıyan Martin de ona minnettar oluyor ve böyle bir iyiliği çok az kimsenin yapacağını biliyordu. Bir gün çocukları evde kalan yiyeceklerle doyurduktan sonra elinde kalan son 15 sentle bir şişe ucuz şarap aldı. Su almaya gelen Martin'i de kendisiyle birlikte oturup içmeye davet etti. Martin onun sağlığına, o da Martin'in sağlığına içti. Sonra Martin'in başarıya ulaşması için içti. Martin de James Grant'ın ortaya çıkıp ona çamaşır paralarını ödemesi için, James Grant borcunu hiçbir zaman ödemeyen ve Maria'ya 3 dolar borcu olan bir gezginci marangozdu. Hem Maria hem de Martin ekşi şarabı boş midelerine indirdiler ve çabucak sarhoş oldular. Birbirlerinden tamamen farklı iki yaratık olmalarına karşılık ikisi de yoksulluk içinde yapayalnızdılar. Birbirlerinin yoksulluğunu görmemeye çalıştıkları halde bu onları birbirine yaklaştıran bir bağ oldu. Maria 11 yaşına kadar yaşadığı Azorlara Martin'in gittiğini öğrenince şaşırdı. Ailesiyle birlikte Azor'dan göç ettikleri Hawaii adalarına gitmiş olduğunu duyunca şaşkınlığı büsbütün arttı. Ama Martin evlendiği ada olan Maui'ye gittiğini söyleyince hayreti bütün sınırları aştı. Kocasıyla tanıştığı ada olan Kohului'ye Martin iki kez gitmişti. Evet, Maria şeker mağlalarını anımsıyordu. Demek Martin onlara binmişti. Amma da küçük bir dünyaydı bu. Ya Vailuku, oraya da gitmiş miydi? Acaba büyük çiftliğin başkahyasını tanıyor muydu? Evet, üstelik onunla birkaç kadeh içki de içmişti. Böylece anılarını tazeleyip açlıklarını ekşi şarapla bastırmaya çalıştılar. Gelecek Martin'e karanlık görünmüyordu pek. Başarı önünde bir yerdeydi. Onu neredeyse yakalayacaktı. Sonra birçok zahmet çekmiş kadının kırışık yüzüne baktı. Gönderdiği çorbaları, yeni pişmiş ekmekleri anımsadı ve içi şükranla doldu. Maria diye bağırdı birden. Neye sahip olmak isterdin? Kadın şaşkınlıkla ona baktı. Eğer gerçekleşeceğini bilseydim şu anda neye sahip olmak isterdin? Bütün çocuklara bir çift ayakkabı. 7 çift ayakkabı. Ayakkabılara sahip olacaksın dedi kadın üzüntüyle başını sallarken. Ama daha büyük bir dileğin yok mu? İstediğin büyük bir şey? Gözleri neşeyle parladı. Bugünlerde kimsenin yanına bile yaklaşmadığı Maria ile şakalaşıyordu. İyi düşün diye uyardı Martin. Kadın tam ağzını açmıştı ki. Peki dedi kadın. İyi düşündüm. Bu evi istiyorum. Bu evi. Hepsi benim olsun. Kira ödemek zorunda kalmayayım. Ayda 7 dolar vermeyeyim. Eve sahip olacaksın dedi Martin. Kısa bir zaman içinde. Şimdi asıl büyük isteğini yap. Benim tanrı olduğumu düşün ve ben sana istediğin her şeye sahip olabileceğini söylüyorum. Şimdi söyle bakalım. Ne istiyorsun? Dinliyorum. Maria bir an ciddi ciddi düşündü. Korkmuyor musun diye sordu tehdit eder bir sesle. Hayır hayır diye güldü Martin. Korkmuyorum söyle. Çok büyük bir şey dedi kadın. Olsun söyle. Peki öyleyse. Bir çocuk gibi derin bir nefes aldı ve yaşamının en büyük isteğini anlatmaya başladı. İyi bir mandıram olsun isterdim. İyi bir mandıram. Yeterince inek, yeterince toprak ve yeterince ot. Kız kardeşimin yaşadığı yere yakın olsun isterdim. Sütü Oakland'da satardım. Bol bol para kazanırdım. Joe ile Nick inekleri gütmek zorunda kalmazlardı. Okula giderlerdi. Zamanla mühendis olup demir yolu yaparlardı. Evet, bir mandıram olmasını isterdim. Sustu ve gözlerini kırpıştırarak Martin'e baktı. Mandıraya sahip olacaksın dedi Martin aceleyle. Kadın başını salladı ve dudaklarını hafifçe şarap bardağına dokundurdu. İstediklerini kendine verecek olanın kendi isteklerine asla sahip olamayacağını biliyordu. İyi yürekli bir insandı ve sanki istediklerine kavuşmuş gibi onu mutlu etmişti delikanlının niyeti. Hayır Maria diye sürdürdü Martin. Hayır Maria diye sürdürdü Martin. Nick ile Joe süt sağmak zorunda olmayacak. Bütün çocuklar okula gidebilecek ve bütün bir yıl boyunca ayakkabı giyecekler. Birinci sınıf bir mandıra olacak bu. Her şeyi tamam olacak. İçinde oturabileceğiniz bir ev, atlar ve inekler için ahırlar, tavukların, domuzların, sebze bahçelerinin, meyve ağaçlarının ve buna benzer birçok şeyin, çalıştıracağın bir ya da iki adamın ücretini verebilecek kadar ineğin olacak. O zaman çocuklara bakmaktan başka işin olmayacak. Üstelik iyi bir adam bulursan evlenir ve o mandırayı çekip çevirirken sen de yan gelir keyif çatarsın. Geleceğinden böyle bir ihsanda bulunan Martin odasına gitti ve son takım elbisesini de alarak rehine götürdü. Yaptığı umutsuzca bir işti çünkü onu Ruth'tan tamamen koparıyordu. Onu görmeye giderken giyebileceği elbisesi kalmamıştı. Gerçi üstündekilerle kasaba, bakkala hatta ablasının evine gidebilirdi ama bu kılıkta Morse'ların evinden içeri adımını atmayı düşünmek bile olanaksızdı. Sefalet ve umutsuzluk içinde çalışmaya devam etti. İkinci savaşı da yitirdiğine ve yakında bir iş bulması gerektiğini inanmaya başlamıştı. Böylece herkesi, bakkalı, kız kardeşini, Ruth'u ve hatta bir aylık kirasını vermediği Maria'yı bile sevindirmiş olacaktı. Teslim olmaya razı olarak umutsuzluk içinde yeniden başlayıncaya dek kadere boyun eğmeye karar verip demiryolu postalarını alınacak memurlar için açılan sınavlara girdi. Birinci olduğunu öğrenince de şaştı kaldı. İşe alınacağı konusunda güvence verdiler ama göreve başlaması için ne zaman çağıracaklarını kimse bilmiyordu. İşte tam bu durumda umutsuzluğun doruğunda olduğu bir zamanda tıkır tıkır işleyen yayımcı makinesi bozuldu. Bir vida düşmüştü ya da yağsız kalmıştı herhalde. Çünkü bir sabah postacı Martin'e kısa ince bir zarf getirdi. Martin üst sol köşeye baktı ve Transcontinental Monthly'nin adını ve adresini okudu. Yüreği yerinden fırlayacaktı sanki. Bayılacakmış gibi oldu. Titreyen bacaklarının üstünde duramıyordu. Sürüklenerek odasına gidip yatağına uzandı. Mektup hala açılmamış bir halde elindeydi. İşte o an insanların iyi bir haber aldıklarında nasıl düşüp öldüklerini anladı. Gelen hiç kuşkusuz ki iyi bir haberdi. O zarfın içinde yazılarından biri değil, bir kabul mektubu vardı. Transcontinental'deki öyküyü biliyordu. 5000 sözcüklük korku öykülerinden biri olan Çanların Sesi adlı öyküsünü göndermişti onlara. Birinci sınıf dergiler parayı öyküyü kabul ettiklerinde hemen öderlerdi. Zarfın içinde bir çek olmalıydı. Sözcük 2 sentten bir tanesi 20 dolar. Zarfı yırtarken bütün borçları kafasına üşüştü. Bakkala 3 dolar 85 sent, kasaba tam tamına 4 dolar. Fırıncıya 2 dolar, manava 5 dolar. Hepsi birden 14 dolar 85 sent ediyordu. Bir de ev kirası vardı, 2,5 dolar. Gelecek ayki kirasını da verirse 2,5 dolar da bu ederdi. 2 aylık daktilo kirası 8 dolar, 1 aylık da fazla verirse 4 dolar da bu ederdi. Toplam 31 dolar 85 sent. Nihayet tefeciden rehin karşılığında aldığı paraları ve bunların faizini öder, eşyalarını kurtarırdı. Saati 5,5 dolar, ceketi 5,5 dolar, bisikleti 7 dolar 75 sent, giysileri 5,5 dolar. %60'lık bir de faiz vardı ama önemsizdi bu. Bütün harcayacaklarının toplamı 56 dolar 10 sent ediyordu. Parlak rakamlar halinde gözünün önünde bu parayı, yaptığı çıkartmayı ve geriye kalan 43 dolar 90 senti görür gibi oldu. Bütün borçlarını ödeyip eşyalarını rehinden kurtardıktan sonra cebinde tam 43 dolar 90 sent parası kalıyordu. Üstelik odanın ve daktilonun gelecek ayki kirasını da verdikten sonra. Bu arada tek sayfalık daktiloyla yazılmış mektubu zarfından çıkartmış ve eline almıştı. Zarfın içinde çek yoktu. Satırları gözleriyle yutarcasına okudu. Yayıncının yazısının övdüğü yerleri çabuk geçti ve mektubun asıl önemli noktasını, yani çekin neden gönderilmediğini açıklayan cümleyi aradı. Böyle bir cümleyle karşılaşmadı. Ama birden tüm umutlarını yıkan başka bir cümle gözüne erişti. Mektup parmaklarının arasından kayıp yere düştü. Gözleri karardı ve yatağa uzanıp battaniyeyi çenesine kadar çekti. Çanların sesine 5 dolar veriyorlardı. 5000 sözcük için yalnızca 5 dolar. Sözcük başına 2 sent vereceklerine 10 sözcüğe 1 sent veriyorlardı. Üstelik yayımcı yapıtını bir de övüyordu. Öykü basıldıktan sonra parasını alabilecekti. Öyleyse sözcüğü en azından 2 sent, ödeme öykü kabul edilir edilmez yapılır lafları hep palavraydı. Kocaman birer yalandı bunlar ve onun aklını başından almıştı. Bunları bilseydi yazı yazmaya hiç kalkmazdı. Bir işe girer rut için çalışırdı. Yazı yazmaya başladığı ilk gün aklına geldi ve o günden beri harcadığı korkunç zamanı düşündü. Bütün bunları 10 sözcüğüne 1 sent alabilmek için harcamıştı. Demek ki birçok yazarın iyi para kazandığı da yalandı. Yazarlık konusunda başka kaynaklardan edindiği bilgileri yanlıştı ve elindeki mektup bunu kanıtlıyordu. Transkontinental 20 sente satılıyordu. Kibirli ve sanatkârhane kapağı ise onu birinci sınıf dergiler arasında gösteriyordu. Ağırbaşlı, saygıdeğer bir dergiydi ve Martin doğduğundan beri yayımlanmaktaydı. Her ay dış kapağında dünyanın en ünlü yazarlarından birinin sözleri yayınlanırdı. O ünlü yazarın ilk yazılarının yine bu adı altında yayımlandığını anlatan ve transkontinentali bir edebiyat yıldızı gibi gösteren sözlerdi bunlar. İşte bu soylu ve esinlendirici transkontinental 5000 sözcük için 5 dolar veriyordu. Martin o büyük yazarın yakınlarda bir zamanda yabancı bir ülkede yoksulluk içinde öldüğünü anımsadı. Ve yazarların aldığı parayı düşününce buna hiç şaşırmadı. O da oltaya gelmiş, gazetelerin yazarlar ve kazandıkları paralar konusunda yazdıkları yalanları yutmuş ve tam 2 yılını bu yalanlarla harcamıştı. Ama artık aptallıktan vazgeçecekti. Tek bir satır bile yazmayacaktı. Rut'un ve de herkesin istediğini yapacak bir işe girecekti. İşe girme düşüncesi ona Joe'yu anımsattı. Aylak aylak dolaşan ve hiçbir şey yapmayan Joe'yu. Martin onu kıskandığını hissetti. Günde 19 saat çalışma üstüne güçlü bir etki yapmıştı. Ama Joe'a aşık değildi. Aşkın verdiği sorumlulukları yoktu ve hiçbir iş yapmadan ülkeyi gezebilirdi. Oysa ki Martin'in uğrunda çalışacağı bir şey vardı ve bu uğurda işe girecekti. Ertesi sabah erkenden iş aramaya çıkardı. Artık düzeldiğini, babasının bürosuna girmeye razı olduğunu Ruth'a bildirirdi. 5000 sözcük için 5 dolar. Bir sente 10 sözcük. İşte sanatın piyasa fiyatı buydu. Bunun verdiği hayal kırıklığı, inandığı yalanlar, iğrençlik, düşüncelerini terk etmiyordu. Kapalı göz kapaklarının altında ateşten rakamlarla bakkala olan 3 dolar 85 centlik borcu yanıyordu. Ürperdi ve kemiklerinin sızladığını duydu. Özellikle sırtı çok ağrıyordu. Başı, başının tam tepesi, arka tarafı, hatta içindeki beyni ağrıyor ve şişiyor gibiydi. Ama alnındaki ağrı tahammül edilmez bir haldeydi. Kaşlarının altında göz kapaklarının içine acımasızca 3 dolar 85 cent yazılmıştı. Bundan kurtulmak için gözlerini açtı ama odanın beyaz duvarı gözlerini yakarak onu yeniden göz kapaklarını kapamaya zorladı. Ve 3 dolar 85 cent yazısı yeniden gözlerinin önüne geldi. 5000 sözcük için 5 dolar. 1 sente 10 sözcük. Bu düşünce kafasına yerleşmişti ve tıpkı göz kapaklarının içindeki 3 dolar 85 cent yazısından kaçamadığı gibi bu düşünceden de kurtulamıyordu. Birden göz kapağının içindeki yazı değişir gibi oldu. Ve bunun yerini 2 dolar yazısı alıncaya dek merakla bekledi. Evet diye düşündü. Bu fırıncıya olan borcum. Bundan sonraki rakam 2,5 dolardı. Bu onu şaşırttı. Ve sanki bir ölüm kalım meselesiymiş gibi telaşla düşündü. Birine 2,5 dolar borcu olduğu kesindi ama kimdi bu? Bu sorunun yanıtını bulmak hain doğanın ona verdiği bir görevdi. Kafasının koridorlarında merakla dolaştı. Binbir türlü anı ve bilgiyle dolu olan odaları ve bölmeleri açıp baktı. Umutsuzca bir karşılık bulmaya çalıştı. Ancak birkaç yüzyıl sonra hiçbir çaba göstermeden bunun Maria olduğunu kolaylıkla anımsadı. Büyük bir rahatlıkla göz kapaklarının içindeki ekrana döndü. Soruyu yanıtlamıştı, artık dinlenebilirdi. Ama hayır, 2,5 dolar yazısı silinmiş, onun yerini 8 dolar yazısı almıştı. Bu da kimdi? Kafasının içindeki o yorucu yolculuğa yeni baştan başlaması ve yanıtı öğrenmesi gerekliydi. Ne kadar dolaştığını bilmiyordu ama oldukça uzun bir zaman sonra kapıya birisinin vurması ve içeri giren Maria'nın hasta olup olmadığını sormasıyla kendine geldi. Kendisinin de tanıyamadığı boğuk bir sesle biraz kestirdiğini söyledi. Odanın ne kadar karanlık olduğunu görünce şaşırdı. Mektubu aldığında saat 2'ydi. Hasta olduğunu fark etti. Sonra 8 dolar yazısı göz kapaklarının içinde yeniden yanıp sönmeye başladı. Ve Martin yorucu işine döndü. Ama bu kez kurnaz davrandı. Kafasının içinde dolanıp durmasına hiç gerek yoktu. Aptallık etmişti. Bir kolu çekti ve bütün kafası canavarca bir talih çarkı, anılardan oluşan bir atlı karınca ve yuvarlanan bir bilgi dünyası gibi çevresinde döndü. Daha hızlı daha hızlı dönmeye başladı ve sonunda bu girdap Martin'i içine çekti ve siyah bir kuyunun dibine fırlatıp attı. Tabii ki kendisini presin başında kolalı manşetleri ütülerken buldu. Ama ütülerken manşetlerin üstünde bir takım rakamlar olduğunu fark etti. Yeni bir marka sistemi herhalde diye düşündü ve daha yakından baktığında manşetlerden birinin üstünde 3 dolar 85 sent yazılı olduğunu gördü. Sonra bunun bakkalın borcu olduğunu ve presin çevresinde faturalarının uçtuğunu fark etti. Birden aklına çılgınca bir fikir geldi. Faturaları yere atar, böylece onları ödemekten kurtulurdu. Buna karar verir vermez manşetleri bir tomar yapıp aşırı derecede pis olan yere attı. Yerdeki yığın gittikçe büyüyor, her fatura durmadan çoğalıyordu. Yalnız Maria'ya olan borcunu gösteren 2,5 dolarlık fatura tekti. Bu Maria'nın parayı vermesi için ona fazla sıkıştırmayacağı anlamına geliyordu. Öyleyse o da yalnız onun borcunu öderdi. Sonra kağıt yığınları içinde umutsuzca Maria'nın faturasını aramaya başladı. Sanki yüzyıllarca faturayı aradı ve şişman Hollandalı içeri girdiğinde o hala arıyordu. Yüzü öfkeden kıpkırmızı olmuştu. Bütün dünyayı titreten bir sesle kükredi. Bu manşetlerin parasını ücretinden keseceğim. Yerdeki manşetler bir dağ gibi yükseliyordu. Martin bunların parasını ödeyebilmek için 1000 yıl çalışmak zorunda olduğunu düşündü. Şimdi müdürü öldürüp çamaşırhaneyi yakmaktan başka hiçbir çıkar yol yoktu. Ama iri Hollandalı onu kızdırdıkça kızdırıyor, yakasının arkasından tutarak ileri geri sallıyordu. Martin'i ütü masalarının, ocağın, preslerin üstünden sallayıp çamaşır yıkadıkları odaya çıkardı ve çamaşır makinesiyle sıkıcının üstünde sallamaya başladı. Martin'in dişleri tıkırdamaya, başı çatlarcasına ağrımaya başlamıştı. Yine de Hollandalı'nın bu kadar kuvvetli olmasına şaştı. Sonra kendini yine presin başında, bu kez manşetleri tek tek alırken gördü. Öbür uçta bir dergi yayımcısı ona manşetleri geçiriyordu. Her manşet bir çekti ve Martin her birinin üstüne telaş ve coşkuyla bakıyor, sonra da boş olduklarını görüyordu. Orada durup milyonlarca yıl manşetleri almaya devam etti. Belki doludur kaygısıyla bir tanesinin bile yere düşmemesine dikkat ediyordu. Sonunda aradığını buldu. Titreyen parmaklarıyla manşeti ışığa tuttu. 5 dolar yazıyordu üstünde. Ha ha diye güldü presin öte yanındaki yayımcı. Peki öyleyse öldüreceğim seni dedi Martin. Bir balta almak için yıkama odasına gitti ve Joe'yu yazılanlarını kolalarken buldu. Onu bu işten caydırmaya çalıştı. Sonra baltayı ona fırlattı. Ama balta havada donup kalmıştı. Ve Martin kendini ütü odasında bir kar fırtınasının ortasında buldu. Hayır, yukarıdan düşenler kar tanecikleri değil. En küçüğü 1000 dolarlık olan çeklerdi. Bunları bir bir toplamaya başladı ve 100 tanesini bir paket yapıp paketleri dikkatle bağladı. Başını kaldırdığında Joe'nun tepesine dikilmiş, ütüleri, kolalı gömlekleri ve yazılarını havada atıp tuttuğunu gördü. Ara sıra uzanıp yerden bir tomar çek alıyor, çatıyı delip giden ve geniş çemberler çizerek gözden yitip giden tepedeki eşyaların arasına fırlatıyordu. Martin ona vurdu ama Joe baltayı da kapıp uçağın halkaya ekledi. Sonra Martin'i yakalayıp fırlattı. Çatıya yükselen Martin yazılarına sarıldı ve yeniden aşağıya indiğinde kucağında bir tomar yazı vardı. Ama ayaklarını yere basar basmaz yeniden yükseldi ve ikinci, üçüncü sayısız kez halkanın çevresinde döndü durdu. Çok uzaklardan bir çocuğunkini andıran titrek bir sesin şarkı söylediğini işitti. Vals yap benimle Willy, döndür beni, döndür, döndür. Çeklerden, kolalı gömleklerden ve yazılardan oluşan saman yolunun ortasında baltayı buldu ve indiğinde Joe'yu öldürmeye hazırlandı. Ama bir türlü aşağıya inemedi. Ertesi sabah ince duvarlardan iniltilerini işiten Maria odasına gelip vücudunun iki yanına sıcak tuğlalar, ağrıyan gözlerinin üstüne de ıslak bezler koydu. 26. Bölüm. Martin Eden sabahleyin iş aramaya gidemedi. Ancak öğleden sonra sayıklamaları durdu ve ağrıyan gözlerini odada gezdirdi. Silva ailesinin üyelerinden biri olan ve başucunda bekleyen 8 yaşındaki Mary onun kendine geldiğini görünce bir çığlık attı. Maria mutfaktaki işini bırakarak hemen yanına koştu. Nasırlı elini Martin'in sıcak alnına koydu, sonra nabzına baktı. Bir şeyler yemek ister misin diye sordu. Martin başını salladı. Yeme isteği ondan öylesine uzaklaşmıştı ki hayatında daha önce hiç acıkıp acıkmadığını düşündü. Hastayım Maria dedi zayıf bir sesle. Hastalığımın ne olduğunu biliyor musun? Grip diye yanıtladı kadın. 2 ya da 3 gün sonra sapasağlam olursun. Şimdi yemezsen daha iyi olur. Belki yarın bir iki lokma atarsın ağzına. Martin hastalığa alışık değildi. Maria ile küçük kız gittikten sonra ayağa kalkıp giyinmeye karar verdi. Bütün gücünü harcayıp başı döndü, gözlerini ağrıdan açamadığı halde yataktan kalkmayı becerdi. ama duyuları onun isteklerine uymayınca masaya zorlukla tutunabildi. Yarım saat sonra yeniden yatağına dönebildi ve gözlerini kapayıp vücudundaki ağrıları incelemeye razı oldu. Maria alnındaki ıslak bezleri değiştirmek için birkaç kez odaya geldi. Ama konuşarak onu rahatsız etmeyecek kadar akıllı olduğundan Martin'i hep yalnız bıraktı. Bu yüzden Maria'ya minnettardı ve kendi kendine mırıldandı. Maria, Mandra'ya sahip olacaksın. Olacaksın. Sonra çok gerilerde kalan bir önceki günü anımsadı. Transkontinental'den gelen mektubu alalı beri sanki bir ömür geçmişti. Her şeyin bitmesi ve yeni bir sayfaya başlamasının üstünden yıllar geçmiş gibiydi. Okunu atmış hem de bütün gücüyle atmıştı ama sonunda böyle yatmak zorunda kalmıştı. Eğer o kadar aç kalmasaydı gribe yakalanamazdı. Mikrobu bütün vücudunu kaplamasını önleyecek güç kalmamıştı içinde. İşte sonuç buydu. İnsanın bir kütüphane kitap yazması ve yaşamını yitirmesinin ne yararı var diye sordu yüksek sesle. Edebiyat dünyasında yerim yok benim. Defter tutmak, ayda bir maaşımı almak ve küçük bir evde Ruth'la yaşamak çok bile benim için. 2 gün sonra bir yumurta, 2 dilim ekmek yiyip bir fincan kahve içtikten sonra mektuplarını istedi. Ama gözleri okumasını önleyecek kadar ağrıyorlardı. Bana okur musun Maria diye sordu. Büyük uzun mektupları aldırma. Masanın altına at onları. Kısa mektupları oku bana. Ben okuma bilmem dedi kadın. Teresa okula gider o okusun. Böylece 9 yaşındaki Teresa mektuplarını açıp okudu. Daktilo makinesinin sahibinden gelen mektubu pek dinlemedi bile. Kafası iş bulma yolları ve çareleriyle meşguldü. Birden kendine geldi. Öykünüzün tefrika hakkına karşılık size 40 dolar öneriyoruz. Teresa heceliye heceliye okuyordu. Ancak belirtilen değişiklikleri yapmamıza izin vermeniz gerek. Hangi dergi bu diye bağırdı Martin. Hey ver şunu bana. Gözlerinin ağrısını unutarak okumaya başladı. Ona 40 dolar öneren dergi White Mouse'du ve istedikleri öykü de yine ilk korku öykülerinden olan Girdap'tı. Mektubu baştan sona dek tekrar tekrar okudu. Yayımcı fikri iyi işleyemediğini açıkça söylüyor ama onların satın aldıklarının aslında bu yepyeni fikir olduğunu belirtiyordu. Eğer öyküyü 1/3 oranında kısaltmalarına izin verirse cevabını alır almaz 40 dolara göndereceklerdi. Bir kalem ve kağıt isteyerek yayımcıya isterlerse öyküyü kısaltabileceklerini ve 40 dolara hemen yollamalarını yazdı. Teresa mektubu posta kutusuna atarken Martin uzanmış düşünüyordu. Demek yalan değildi. White Mouse öykü kabul edilir edilmez parayı ödüyordu. Girdap'ta 3000 sözcük vardı. 1/3 çıkartılınca geriye 2000 sözcük kalırdı. 40 dolar aldığına göre sözcüğü 2 sente geliyordu. Para öykü kabul edildikten sonra ödenir ve sözcüğüne 2 sent verilir. Demek gazeteler doğru söylüyorlardı. Üstelik White Mouse'u 3. sınıf bir dergi sanırdı. Dergiler konusunda hiçbir şey bilmediği açıktı. Transkontinental'in 1. sınıf bir dergi olduğunu sanmıştı ama o sözcüğe 1 sent veriyorlardı. Oysa ki o zamana dek önemsemediği White Mouse 20 kat daha fazla veriyor, üstelik parayı da hemen ödüyordu. Kesin olan bir şey varsa o da iyileştiğinde iş aramayacaktı. Kafasında girdap kadar güzel daha birçok öykü vardı. Ve tanesini 40 dolara satarak herhangi bir işte alacağı maaştan çok daha fazlasını kazanabilirdi. Savaşı tam yitirecekken kazanmıştı. Değerini göstermişti. Bu açıktı. White Mouse'da başlayarak gün geçtikçe patronlarının listesine yeni dergiler ekleyecekti. Ucuz yazılarını bir kıyıya bırakabilirdi. Kendisine bir tek dolar dahi kazandırmadıklarına göre onlara harcadığı zamanı ziyan etmişti. Kendisini yazmaya, iyi yapıtlar yazmaya verecek ve şimdiye kadar yazdıklarının en iyilerini yazacaktı. Bu sevinci paylaşmak için Ruth'un da yanında olmasını istedi ve yatağın üstünde duran öbür mektuplara bakarken bir tanesinin ondan geldiğini fark etti. Bu kadar uzun bir süre kendisini görmeye gitmediği için onu azarlıyordu. Mektubu tekrar tekrar okudu. Yazısının güzelliğine hayran oldu ve alttaki imzasını öptü. Ona verdiği karşılıkta giysilerini rehine verdiği için onu görmeye gelemediğini yazdı. Hasta olduğunu da söyledi ve 10-15 güne dek mektubun New York'a gidip dönmesi bu kadar sürebilirdi. Giysilerini geri alıp onunla birlikte olacağını belirtti. Ama Ruth ne 10 ne de 15 gün bekleyecek halde değildi. Üstelik sevgilisi hastaydı. Ertesi gün Arthur'u da yanına alarak Morse'ların arabasıyla eve geldi. Bu geliş Maria'nınkileri ve sokaktaki öbür çocukları müthiş eğlendirmişti. Maria ise ne yapacağını şaşırdı. Ön taraftaki küçük sundurmada bekleyen konukların çevresini saran birkaç çocuğun kulaklarını çekti ve dilinin döndüğünce düzgün bir İngilizceyle görünüşü için özür diledi. Kolları dirseklerine dek sabun köpüğü içinde, belinde ıslak bir önlükle yaptığı işi anlattı. Kiracısını arayan bu iki soylu genç aklını başından öylesine almıştı ki onları salonuna buyur etmeyi bile unuttu. Martin'in odasına girmek için ıslak ve çamaşırdan buhar içinde kalmış mutfaktan geçtiler. Maria heyecandan odanın kapısıyla dolabın kapısını birbirine çarptı ve 5 dakika aralık kalan kapıdan içeri sabun ve kir kokan buhar bulutları doldu. Ruth önce sağa ve sola, sonra yine sağa dönerek masayla yatak arasındaki dar boşluktan geçip Martin'in yanına varmayı başarabildi. Ama Arthur çok iriydi. Martin'in yemek pişirdiği köşeden birkaç tencereyi düşürdükten sonra odada fazla kalmadı. Zaten tek sandalye Ruth oturmuştu. O da görevini yapmıştı. Dışarı çıktı ve kapıda dururken Silva ailesinin 7 çocuğu çevresini alarak onu ilgiyle izlemeye başladılar. Arabanın çevresini de sokağın öteki çocukları sarmış, olağanüstü bir olayın olmasını bekliyorlardı. Onların sokağına ancak düğünlerde ve cenazelerde araba gelirdi. Ama şimdi ne kimse evleniyordu ne de ölen vardı. Bu yüzden beklemeye değer önemli bir olay vardı herhalde. Martin Ruth'u deli gibi özlemişti. Sevgi dolu bir insandı ve bu yüzden sevgiye herhangi birinden daha çok muhtaçtı. Sevgiye susamıştı. Ona göre sevgi, fikrenle anlaşmak demekti. Ve Ruth'un sevgisinin aslında duygusal olduğunu ve bu sevginin bilinçli bir anlayıştan çok yaratılışındaki yumuşaklıktan doğduğunu daha öğrenecekti.